bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr
700 Osmanlı Beyliği'nden 28 Şubat'a bir devlet geleneğinin anatomisi. Fikret Başkaya. Ütopya Yayınevi 1. basım Kasım 1999. Bu kitap 368 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 22 Mayıs 2008. Okuyan Levent Filyos. Arka kapak. Askeri gelenek ya da kışla bilinci toplumun kendisi hakkında düşünme yeteneğini dumura uğratmıştır. Türkiye'nin bu durumu emperyalist dünyanın da işine gelen bir şeydir. Bu durum Batılıların neden Atatürkçü olduğunu da açıklıyor. Esasen modernlik ve çağdaşlık retoriği ve görüntüsüne rağmen söz konusu olan hala orta çağ kafasıyla değilse eski kafayla yönetilen bir toplumdur. Cumhuriyet döneminde her şeyi değiştiriyormuş gibi yaptılar. Fil vaki birçok şeyi de değiştirdiler. Ama bunu Sicilyalı Prens Lampedusa'nın hiçbir şeyi değiştirmemek için her şeyi değiştirmek gerekiyordu sözünü hatırlatırcasına yaptılar. Özgür Üniversitenin ve Türkiye ve Orta Doğu Forumu Vakfı'nın başkanı olan Fikret Başkaya, aralarında paradigmanın iflası, az gelişmişliğin sürekliliği, Avrupa merkezcilik resmi ideoloji bilim ve sosyalizm, kalkınma iktisadının yükselişi ve düşüşü ile devletçilikten 24 Ocak kararlarına gibi çok sayıda kitabında yazarıdır. Bu kitabı minnet borcumu hiçbir zaman ödeyemeyeceğim, özveri, cömertlik, yardımseverlik, çalışkanlık, gösterişten uzaklık, dünya malına değer vermeme gibi çok sayıda meziyetin timsali, eşitlikçi, özgürlükçü, sömürü ve baskıdan arınmış bir dünyadan yana değerli ağabeyim Mehmet Ali Başkaya'ya ithaf ediyorum. Önsöz. Türkiye'de geçerli resmi tarihin izini sürerken kendimi 700 yıl geride buldum. Bu yüzden kitaba 700 başlığını koymaya karar verdim. Kitabın yazımı tamamlanmak üzereyken Osmanlı İmparatorluğu'nun 700. kuruluş yıl dönümünün resmen kutlanması başlığın uygunluğunu gösteriyordu. Yine de bir başına 700 bir kitap başlığı için yeterli olmayacaktı. Dolayısıyla resmi tarihin eleştirisine giriş, alt başlığını eklemeyi düşündüm. Fakat söz konusu alt başlığında kitabın içeriğini bütünüyle ifade etmediği sonucuna vardım. Ve alt başlığı Osmanlı Beyliği'nden 28 Şubat'a bir devlet geleneğinin anatomisi olarak değiştirdim. Böylece içerikle başlık arasındaki uyumun daha iyi ifade edilmiş olduğunu sanıyorum. Bu kitap baştan sona tahrif edilmiş tarihimizi tahrifatın tahribatından kurtarma amacına yönelik mütevazi bir denemedir. Bugünü anlayabilmemiz geçmişimizden haberdar olmaya bağlı ama bize sunulan geçmişin tahrif edilmiş değilse kirletilmiş bir geçmiş olduğu tespitinden hareket etmez, geçmişimizle ilgili eleştirel bir kavrayışa ulaşamazsak bugünü anlamamız mümkün olmaz. Latince bir deyim, habent sua fata libelli, kitapların kaderi vardır der. Bu kitabın da elbette bir kaderi olacak ve bunun nasıl bir kader olduğunu zaman gösterecek. Hiçbir kitap sadece onu yazanın eseri değildir. Bu durum bilgi ve bilinç kategorilerinin doğası ve mantığıyla da doğrudan ilgili bir şeydir. Bu yüzden sayısız insana minnet ve şükran borçlu olduğumu söylememe gerek yok. Ama bu kitap aynı zamanda söz konusu borcu ödemeye yönelik bir çabanın ürünü de sayılabilir. Bu yüzden burada teşekkür borçlu olduğum herkesi anmayacağım. Hepsine minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Yine de isimlerini anmadan geçemeyeceğim 4 kişi var. Eşim Sevinç Başkaya işin zahmet ve külfetine ortak oldu. Her zamanki cömertliği ve özverisi için kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Ayrıca kitabın bazı bölümlerini benimle tartışma nezaketini gösteren dostum Orhan Dilber'e, Özgür Üniversite'ye her seferinde bir kucak kitapla gelerek kaynak bulmam konusunda beni rahatlatan dostum Ahmet Kara'ya, Özgür Üniversitemizin değerli ve cefakar sekreteri Nur Sema Çınar'a teşekkürü bir borç biliyorum. Elbette her zaman olduğu ve olması gerektiği gibi tüm hatalar, eksikler ve yanlışlar bana aittir. Bölüm 1. Giriş. Yeni bir paradigmaya yönelik temel buluşları yapan kişilerin hemen hepsi de ya çok genç ya da paradigma değişikliği yaptıkları alana yeni girmiş kişiler olmuştur. Thomas Kuhn. 1. Geçtiğimiz yıl 1998 Cumhuriyet'in 75. yılı kutlandı. Kutlamalarla ilgili devlet törenlerinde 1930'lardan kalma 10. yıl marşının yıldızı parlamış görünüyordu. Elbette söz konusu marşın yeniden tedavüle çıkması şaşırtıcı değildi. Zira 1930'ların zorlama bir rönesansı yapılmak istenen 28 Şubat süreci yol almaya devam ediyordu. Her zaman olduğu gibi 75. yıl kutlamalarında halk yoktu ve bu durum asla şaşırtıcı değildi. Zira Türkiye'de halkın ayrı, devletin ayrı bayramları vardır. Böyle bir ayrımın varlığı da doğrudan devlet geleneğiyle ilgilidir ve devlet bayramlarına halk kayıtsızdır. Halkın devlet bayramlarına çok sınırlı katılımı da kutlama törenlerine katılan öğrenci çocuklarının hatırı içindir. Zaten eğitim görenler ekseri sınıf değiştirip devlet katına terfi ettikleri için bu tür bir ilgi ve yakınlık da anlaşılır bir şeydir. Devlet neyin bayram olacağına karar verir ve kutlar. Bazen 27 Mayıs gibi hoşuna gitmeyen bir bayramdan vazgeçer. 19 Mayıs'ın bayram olmasına 19 Mayıs 1919'dan tam 19 yıl, Cumhuriyet kurulduktan da tam 15 yıl sonra 20 Haziran 1938'de karar verilmiştir. Kimse neden daha önce değil de o tarihte kutlanmaya başlandığına mantıki bir gerekçe bulamaz. Böyle bir sorunun cevabı az çok şöyledir. Devlet Luğuların aklına o zaman geldiği için. Elbette hiçbir şey durup dururken akla gelmezdi. Bu durum devlet bayramlarının halk katında neden hiçbir kıymeti harbiyesinin olmayışını da açıklar. Adı üstünde devlet bayramıdır. Kendileri çalıp kendileri oynarlar. Elbette 75. yıl uygunsuz bir zamana rastlamıştı. Cumhuriyet'in 75. yılı çetelerin devlet tarafından çizilen sınırın dışına taştığının farkına varıldığı 1998 yılına rastlamıştı. İlk defa halkın bilmemesi gereken bir şeyi öğrenmesi engellenmemişti. Durum engellememeyi gerektiriyordu. Yarattıkları canavar yaratıcılarını tehdit değilse rahatsız eder hale gelmişti. Şüphesiz devletin çeteleşmesi yeni bir şey değildi. Yeni olan husus çetelerin göreli özelliğinin artması, çetelerle çete olmayan unsurlar arasındaki ilişkinin çeteler lehine dönmüş olmasıydı. Durum çete olanla olmayan arasındaki sınırın silikleştiğini gösteriyordu. Böylesi bir manzara söz konusuyken kutlamaların anlamı hakkında kafalar iyice karışmıştı. Hangi cumhuriyetin 75. yılını, kim, niçin kutluyordu? Söz konusu cumhuriyet, Talat Turhan'ın kontur gerilla cumhuriyeti, Ahmet Kahraman'ın korku cumhuriyeti, Suat Parlar'ın gizli devlet dediği miydi? Dipnot, bakınız Talat Turhan, kontur gerilla cumhuriyeti, tüm zamanlar yayıncılık İstanbul 1994, Ahmet Kahraman, dar ağaçlarının gölgesinde korku cumhuriyeti, tüm zamanlar yayıncılık İstanbul 1994, Suat Parlar, Osmanlı'dan günümüze gizli devlet, bibliyotek yayınları İstanbul 1997. Aslında cumhuriyetin kimin cumhuriyeti olduğu konusunda rivayet muhtelif olsa da genel bir hitap tarzı çoktan oluşmuştu. Susurluk cumhuriyeti. Susurluk skandalı kamuoyuna sunulan versiyonun aksine devlet çeteleri arasındaki bir iç savaş sonucu açığa çıkmıştı. İnsanlar Susurluk dahil hiçbir çete hakkında gerekenin yapılmayacağını az çok tahmin ediyorlardı. Görünen köy kılavuz ister miydi? Esasen durumdan şikayet edenler daha fazlasının yapılmasını zorlayacak güçten, cesaret ve basiretten yoksundular. Işık söndürmek gibi kimi pasif eylemler taşı yerinden oynatmak için yeterli değildi. Kaldı ki ışık söndürme daha öteye geçmemek ve vakitlice sona erdirilmek kaydıyla kimileri tarafından da destekleniyordu. Asıl rahatsızlık yaratan husus bizzat bu eylem değildi. Acaba bu eylem insanların aklına başka eylemleri getirir mi sorusu rahatsızlık yaratıyordu. Sonuç Susurluğun kapanması oldu. Eğer bir devlet çeteleşmişse çeteleri ancak başka çeteler ortaya çıkarabilir. Ya da devlet çarkını baştan sona dönüştürecek radikal bir devrim. İstendiği kadar anayasada devletin bir hukuk devleti olduğu yazılsın, asıl olan bir çete devletiydi. Zaten hiçbir hukuka veya kanuna dayanmayan bir devlet de mümkün değildir. Önemli olan hukuktan neyin anlaşıldığıdır. Bir ülkede kimi hukuk kurallarının geçerli olması o ülkeyi bir hukuk devleti saymak için yeterli koşuldur. Ama bu orada geçerli rejimin meşru bir rejim olduğu anlamına gelmez. 75. yılda görüntüyü bozan bir şey de resmi beyanlara göre sayıları binlerle ifade edilen faili meçhul cinayetlerdi. İnsanların düşünme yeteneği o kadar dumura uğramıştı ki kimse bu kadar faili meçhul cinayet olamayacağını düşünemez durumdaydı. Eğer faili meçhul denilen vakalar belirli bir sayıyı aşarsa artık ona faili meçhul demek mümkün değildir. Zira bu ortada asgari bir otorite ve güdük de olsa bir hukuk düzeninin mevcut olmaması demektir. Böyle bir durum demek cinayetlerin failinin bizzat devlet içi unsurlar olması demektir ki faili meçhul söyleme artık uygun değildir. 75. yılı sevimsiz gösteren bir şeyde Türkiye'nin dahil olmak için en az 200 yıldır uğraştığı, Avrupa kapısından bir defa daha kovulduğunun ilan edilmesiydi. Cezaevleri siyasi mahkumlar, aydınlar ve gazetecilerle dolup taşarken Avrupalılar bu durumu Türkiye'yi Avrupa Birliği tuşunda tutmak için bir koz olarak kullanıyorlardı. Avrupalı devletlerin çıkarı en azından 200 yıldır Türkiye'yi Avrupa'nın dışında tutmayı gerektiriyordu. Bu kitabın ileriki bölümlerinde üzerinde durulacağı gibi Türkiye'yi yaklaşık 200 yıldır yöneten ekip de hiçbir zaman Avrupa'ya dahil olmak için samimi bir niyet taşımadı. Türkiye coğrafi bakımdan zaten Avrupa'nın bir parçasıydı. Ama siyasi bakımdan Avrupa'nın içinde değil, periferisinde bulunması Batı çıkarlarına daha uygun düşüyordu. Yönetici sınıfın Avrupa'ya katılma, uygar dünyanın bir parçası olma söylemi kendilerinden başka herkesi kandırmak içindi. Rahatsız edici bir şey de ülkenin varını yoğunu birkaç yüz holdingle, sayıları 100 bin kadar olduğu ileri sürülen büyük rantiyelerin hortumlamasını sağlayan rejime, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti denmesi ve bu az sayıdaki haraminin soygunlarının Atatürkçülük ve laikliğin korunması adına meşrulaştırılmak istenmesiydi. Şaşırtıcı olmamakla birlikte sevimsiz olan bir şey de laikliği koruma manipülasyonuna kendini solda sanan bazı aklı evvellerin de gönüllü alet olmasıydı. 75. yıl kutlamalarında bir devlet reklamı belirli aralıklarla televizyon ekranlarına ve gazete sayfalarına yansıyordu. Cumhuriyetimiz 75 yaşında, cumhuriyetimiz 1 yaşındaki kadar genç ve dinamik, 1000 yaşındaymış gibi köklü ve güçlü. Cumhuriyetin yaşıyla ilgili rivayet muhtelif olsa da rivayete yer olmayan gerçek devletimizin 700 yaşında olduğuydu. Nitekim yaşla ilgili belirsizliğin ortadan kalkması için fazla zaman gerekmedi. Ertesi yıl 1999, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunun 700. yılı kutlamalarının gündeme gelmesiyle durum netleşti. Bu iki kutlamanın peşi sıra gelmesi, asgari sağduyu, mantık ve muhakeme yeteneğine sahip insanları rahatsız etmesi gerekirdi. Doğrusu insanlar bu durumdan pek rahatsız olmuş görünmüyorlardı. Herhalde şöyle düşünüyorlardı: devletimiz öyle uygun gördüğüne göre mutlaka bir bildiği vardır. Kendi payıma bu saçmalıktan büyük rahatsızlık duyduğumu söylemeliyim. Eğer 1998'deki kutlama saltanatın yıkılışının 75. yılı için idiyse, bir yıl sonraki kutlama ne içindi? Bir yıl önce yıkılışının 75. yılı kutlananın, bir yıl sonra kuruluşunun 700. yılını kutlamak ne anlama geliyordu? İşte bu kitabın varlık nedeni budur ve söz konusu uyumsuzlukla ilgili bir netleşme sağlama kaygısının ürünüdür. Fakat görüntüyle gerçek, retorikle realite arasındaki uyumsuzluk aşılırsa, devlet ricalinin Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunun 700. yılını kutlamasının sayısız nedenleri olduğu görülecektir. Aynı şekilde emekçi halk çoğunluğunun her türlü kutlamaya kayıtsız kalmasının da. İleriki bölümlerde açıklamaya çalışılacağı gibi 1923, resmi söylemin ısrarla iddia ettiğinin aksine imparatorluktan bir kopuş değildi. Türklüğün 1923'teki yeniden doğuş söylemi ideolojik bir zorlamaydı ve hiçbir zaman kitlelerin bilincinde kök salmış bir efsane niteliği de kazanmayacaktı. Aslında Cumhuriyet kayda değer hiçbir yenilik ve özgünlük içermiyordu. Toplum-devlet ilişkisinde hiçbir değişiklik söz konusu değildi. Yegane yenilik devletin halk yığınları üzerindeki denetim ve gözetiminin güvence altına alınmasıydı. Son tahlilde yapılanlar eski şarabı yeni şişede sunma zorlamasıydı. Fakat hepsi bu kadar da değildi. Eski olan sadece şarap değil, şişe de eskiydi. Elinizdeki kitap bir bakıma nasıl olup da eski olanın yeniymiş gibi sunulabildiğinin öyküsünü anlatma denemesidir. Şaşırtıcı olan bir şey de nasıl olup da iktidar sahiplerinin ve onların hizmetindeki devlet aydınlarının bunca zamandır gerçeği gizlemeyi ve kafaları bulandırmayı başarabildikleridir. 2. Osmanlı İmparatorluğu hakkında yazan tarihçilerin ezici çoğunluğu, imparatorluğun kuruluşunda dinin önemli bir rol oynadığında birleşiyorlar. İmparatorluğun son dönemlerinde ise geri kalmışlığın başlıca nedeninin din olduğu ileri sürülüyor. Elbette bir dönemde ilerici değilse olumlu rol oynayanın nasıl olup da bir başka dönemde gericiliğin, olumsuzluğun, kötülüğün başlıca nedeni haline geldiğini anlamak mümkün değildir. Bu tür yaklaşımlar din ve dinin işleviyle ilgili yanlış anlamadan, değilse bilgi yetersizliğinden kaynaklanıyor. Elbette bilmemek mazeret değildir. Aslında din son tahlilde bir ideolojiden başka bir şey değildir. Osmanlı sosyal formasyonu kendinden öncekiler ve kendine benzeyenler gibi dine dayalı bir ideolojik meşrulaşma ve meşrulaştırma temeli üzerine oturuyordu. Dinin bir dönemde olumlu, bir başka dönemde de olumsuz rol oynadığını ileri sürmek, beyinleri Avrupa merkezli ideoloji tarafından boşaltılmış olanların bir kuruntusudur. İdeolojiler ancak hakim sınıflar ve hakim sınıflarla ilişkileri itibariyle şu ya da bu döneme sahip olabilirler. Şu ya da bu işlevi yerine getirebilirler. Her dönemin ihtiyaçlarına uygun bir ideoloji oluşturulduğu gibi, ideolojilerin ne zaman hangi işlevi yerine getireceği, o ideolojiyi kullananın niyetinden bağımsız değildir. Bu bakımdan bütün dinler hakim sınıflar ve onların temel çıkarlarından bağımsız olarak ele alınamazlar. Her ideoloji birileri tarafından oluşturulur ve belirli amaçlar için kullanılır. Nasıl hakim sınıflardan bağımsız bir ideoloji mümkün değilse, kendisi için kendi başına ayrı bir kerte olarak bir din de mümkün değildir. Prekapitalist dönemin sömürü, baskı ve hiyerarşik ilişkilerini meşrulaştırma, kabullendirme işlevi gören, egemen ideolojinin en temel yapıcı unsuru olan dinlere hak etmedikleri bir misyon vehmetmek bilimsel kriterler bakımından kabul edilebilir değildir. Aynı şekilde kitlelerin bilincinde derin kök salmış böyle bir ideolojiyi hafife almak da yanlıştır. Türkiye'de Kemalist politikacılar, devlet aydınları ve memur bilinci taşıyan bilim cemaati, din ve dinin işleviyle ilgili yeterli bilgi birikiminden yoksun oldukları için dini kolaylıkla vazgeçilebilir bir şey sayarak yanıldılar. Bugün toplumun yaşamakta olduğu gerilim, din yaklaşımdaki yanlışlar ve o yanlışlar üzerinde yükselen sakat politika ve uygulamaların bir sonucudur. Dinin toplumsal kültürün önemli bir ögesi olduğu gerçeğini kavramaktan aciz olanların bir dizi aşırılıktan ve saçmalıktan yakayı kurtarması mümkün değildir. 3. Tüm yenilikçilik, modernlik, ilericilik, meşrutiyetçilik, cumhuriyetçilik, reformculuk, çağdaşlık, modernlik, kalkınmacılık ve benzeri retoriğine rağmen Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu günden beri, hiç değilse Fatih Sultan Mehmet döneminden beri iki şey, hiçbir ciddi değişikliğe uğramadı. Birincisi, yönetici egemen sınıfın halka, topluma, dünyaya, insana bakışı önemli bir değişikliğe uğramadan devam etti. İkincisi, emekçi halk çoğunluğunun devlete bakışı, devleti algılayışı ve devlet karşısındaki duruşu kayda değer bir değişikliğe uğramadı. Yenilikçilik, reformculuk, inkılapçılık kelimenin gerçek anlamında bir retorikti. Zira Osmanlı kafası, Osmanlı devlet anlayışı özde bir değişime uğramamıştı. Yönetici egemen sınıfın temel problematiği haraca dayalı toplum düzenini sürdürmek, dolayısıyla öyle bir işleyişin yegane güvencisi olan devlet aygıtını korumak ve güçlendirmekti. Çok sırmalı Osmanlı paşalarının kendi iktidarlarını korumak amacıyla yaptıklarının ilericilik, inkılap ve benzeri şeyler sayılması Türkiye'nin entelektüel az gelişmişliğiyle açıklanabilecek bir şeydir ve asla şaşırtıcı da değildir. Bu tür bir problematikten uzaklaşmanın, başka şeyler yapmanın koşulu, yeni ve farklı toplumsal sınıfların farklı bir siyasal ideolojik perspektifle süreci kendi tarihsel sınıfsal çıkarları doğrultusunda etkilemesiyle mümkün olabilirdi. Oysa tarihin hiçbir döneminde devlet dışı unsurlar, toplum sınıfları densin, sürece müdahale edebilecek yüksekliğe çıkamadılar. Gerçek durum böyle olduğu halde kimi yeni kurumlar, mekanizmalar ve söylemler her şeyin değiştiği, değilse değişmekte olduğu izlenimi yaratmak içindi. Oysa yenilikçilik ve inkılapçılık denilenler eskinin ve eskiyi korumanın hizmetindeydi. Elbette yapılanlar pratik yaşamı angaje etmeyen şeyler değildi. Osmanlı yenilikçilik, reformculuk, inkılapçılık serüveni kaçınılmaz olarak üç paradoksal sonuç doğuracaktı. Bir kere söz konusu yenilikler imparatorluğun yarı sömürgeleşmesini hızlandırıyordu. Zaten yeniliklerin arkasındaki başlıca güç olan sömürgeci emperyalist devletlerin de temel amacı buydu. İkincisi, yenilikçilikle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nda geçerli köklü devlet-halk yabancılaşması daha da derinleşmişti. Emekçi halk çoğunluğuna rağmen olan bilincin bir yurttaş bilinci değil de bir çeşit misafir bilinci, sığıntı bilinci ya da mülteci bilinci oluşu önemlidir. Ve üzerinde önemli durulması gereken bir şeydir. Üçüncüsü, tanzimat söylemine rağmen Osmanlı toplumunu oluşturan farklı etnik, dini, kültürel unsurlar ve kimlikler arasındaki gerilim daha da arttı. Bugünün Türkiye sosyal formasyonu iki kimlikli şizofrenik bir toplum durumundadır. Bir yanda resmi kimlik, diğer yanda emekçi halk çoğunluğunun gayri resmi kimliği ve bu iki kimlik arasında sürüp giden kopuş, çatışma diyalektiği. Bugün yaşanan sorunların temel nedenlerinden biri de işte bu yabancılaşmadır. Cumhuriyet rejimi bu yabancılaşmayı daha da derinleştirdiği halde resmi söylem farklıydı. 4. Çelişik bir şey de yenilikçilik, reformculuk döneminin aynı zamanda gerileme dönemi sayılmasıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nu kuruluş, yükseliş, duraklama, gerileme gibi dönemlere ayırmak adettir. Elbette böyle bir periyodizasyon, Babali Sarayı merkezi bir bakışın ürünüdür ve anlaşılabilir bir şeydir. gerileme olarak tanımlanan dönemin aynı zamanda yenilik reformasyon dönemi sayılması, bir bakıma yapılanların yenilik reform olmadığının, çöküşe yolculuk, değilse yarı sömürgeleşme olduğunun itirafıdır. Cumhuriyet rejimi de Osmanlı devlet anlayışının yeni bir görüntü altında ulus devlet temeli üzerindeki devamından başka bir şey değildi. 5. Aslında Osmanlı İmparatorluğu soluğu kesilmiş derin bir dekadans sürecindeki Bizans'ın yeniden canlandırılmasıydı. Rejenerasansı. Kurucu unsurun Türkler olması, değilse kurucular arasında Türklerin belirleyici olması, onu Bizans'tan bütünüyle ayrı bir siyasal, sosyal formasyon olmasını gerektirmezdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun Bizans'ın devamı ya da aynı anlama gelmek üzere 3. Roma İmparatorluğu olmadığına dair iki temel gerekçe ileri sürülüyor. Bunlardan birincisi kurulan yeni imparatorluğun bir Türk imparatorluğu olduğudur. Oysa prekapitalist dönemin imparatorluklarını Türk, Rus, Arap, Alman, Fransız, İtalyan, İngiliz ve benzeri gibi etnik kökene gönderme yaparak isimlendirmek mümkün değildir. Etnik temele dayalı devletler kapitalizm sonrası dönemin ürünüdür. Kaldı ki imparatorluk mantığı etnik kökene gönderme yapmaya ve ona dayanmaya elverişli değildir. Tam tersine ileriki sayfalarda üzerinde duracağımız gibi imparatorluğun varlığını sürdürebilmesi, dinastinin dinasti olarak ayakta kalabilmesi, başlangıçtaki etnik kökene olabildiğince yabancılaşmayı gerektirir. Bu bakımdan Osmanlı İmparatorluğu da kendi türüne dahil imparatorluklar gibi doğası gereği ve kaçınılmaz olarak çok milletli, çok kimlikli bir imparatorluktu ve öyle de olmak zorundaydı. İkincisi de imparatorluğun bir İslam imparatorluğu olduğu görüşüdür. Böyle bir yaklaşım da eleştiri karşısında dayanaksızdır. Zira böyle bir kabul prekapitalist bir siyasal sosyal formasyonda ideolojinin, dolayısıyla da o ideolojinin başlıca yapıcı unsuru olan dinin işlevi hakkında yanlış bir anlayışın ürünü olabilir ve tabii mazur görülürse öküzü arabanın arkasına koşmak gibi bir şeydir. Böyle bir yaklaşım bir siyasal sosyal formasyon olan imparatorlukta ideoloji iktidar ilişkisini tersinden okumaktır. Dolayısıyla yaygın ama yanlış kanının aksine devlet-din ilişkisinin yönü dinden devlete doğru değil, devletten dine doğrudur. Zaten din de prekapitalist sosyal-siyasal formasyonun egemen ideolojisinin sadece önemli bir bileşenidir. Dolayısıyla belirleyiciliğin kaynağı ideoloji yani din değil siyasettir. İslam öğretisi daha Abbasiler zamanında bir devlet ideolojisi ve devletin ideolojik aygıtlar bütünü olarak sistematize edilip biçimlendirilmiş durumdaydı. Denilebilir ki o tarihten sonra din-devlet veya din-siyasal iktidar ilişkisi gerçek biçimini almış bulunuyordu. Gerçek durum böyle olduğu halde egemenliğin mistifiye edilmesinin bir sonucu olarak ilişkinin veya belirleyiciliğin yönü ters yüz edilmiş ve ilişki tersinden okunmuştur. Din bir öğreti olarak devletin egemenliğindensin, hizmetindeyken ve egemenliğin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yorumlanıp biçimlendirilirken yaratılan mistifikasyon, reifikasyon sayesinde sanki ortada dinin hizmetinde ve sadece din kurallarına göre işleyen bir devlet varmış gibi bir izlenim yaratılmıştır. 6. Osmanlı İmparatorluğu'nun son 200 yılı yarı sömürgeleşmenin tarihidir. O dönemden bugüne Türkiye'nin kapitalist dünya sistemi içindeki yeri, konumu ve ilişkilerin niteliği ciddi bir değişikliğe uğramadan devam etmektedir. İmparatorluğun son dönemlerinde batılı emperyalist devletler imparatorluk dahilindeki Hristiyan milletleri koruma bahanesiyle sürekli müdahalelerde bulunuyorlardı. Bugün de az çok benzer nedenlerle Kürt sorunu, Kıbrıs ve benzeri sorunlar Türkiye'ye müdahale ediyorlar. Eskiden olduğu gibi bugün de müdahalenin asıl nedeni ileri sürüldüğü gibi insani yani hümaniter kaygılar değil, doğrudan ticari, ekonomik, siyasal çıkarlardır. Eskiden Hristiyan toplulukların hakları için yapılan müdahalenin yerini şimdilerde daha çok insan hakları retoriği almış görünüyor. Bir zamanlar batılı devletleri tatmin etmek ve zaman kazanmak için fermanlar, hattı hümayunlar, kanuni esasiler yayınlanıyordu. Şimdilerde de benzer kaygılarla istemeye istemeye kanunlar çıkarılıyor veya kanun değişiklikleri yapılıyor. Elbette nüanse edilmesi gereken şeyler yok değildir. Ama sorunun özüne ait değişen pek bir şey yoktur. Mutlaka nüanse edilmesi gereken bir şey şudur. Bugün Türkiye'de çıkarları emperyalist sermayenin çıkarlarıyla özdeş bir komprador sermaye sınıfı oluşmuştur. Bu durum emperyalizmle ilişkinin niteliğine batılı devletlerden rüşvet, komisyon diyorlardı, alan yenilikçi Osmanlı paşaların durumundan ayırt etmeyi gerektirir. Zira emperyalizmle çıkar ilişkisi artık organik bir nitelik kazanmış durumdadır. Kimi ara ve geçiş dönemlerinden sonra bugün geçerli rejim yeniden kompradorlaşmış bir rejimdir ve birçok bakımdan geçen yüzyılın ikinci yarısındaki Osmanlı İmparatorluğu'nun durumunu çağrıştıran bir manzara söz konusudur. 7. Türkiye tüm ilericilik, çağdaşlık, modernlik cilasına rağmen en azından Nizam-ı Cedid döneminden beri Seyfiye tarafından yönetilen bir toplumdur. Şimdilerde komprador bir kapitalist sınıfın oluşmuş olması bu gerçeği değiştirmez. Türkiye özü itibarıyla askeriye tarafından yönetilmeye devam ediyor. Buradaki askeriye kelimenin geniş anlamındadır. Dolayısıyla sadece üniformalı kesimi kapsamıyor. Modernlik görüntüsü veren kurumlar, anayasa, mahkemeler, siyasi partiler, seçimler, parlamento, o parlamentodan çıktığı sanılan hükümetler ve benzerleri, son tarihte Seyfiye Komprador İttifakı'nın hizmetinde birer manipülasyon aracıdır. Bu durumun sürüp gitmesinde en azından bilince çıkarılmasının gecikmesinde, bilim adamı ve aydın sayılan taifenin kışla bilinci taşıyor olmasının, bağımsız düşünme, özgür tavır ortaya koyma yeteneğinden yoksun oluşunun önemli bir sorumluluk payı vardır. Askeri gelenek ya da kışla bilinci toplumun kendisi hakkında düşünme yeteneğini dumura uğratmıştır. Türkiye'nin bu durumu emperyalist dünyanın da işine gelen bir şeydir. Bu durum Batılıların neden Atatürkçü olduğunu da açıklıyor. Esasen modernlik ve çağdaşlık retoriği ve görüntüsüne rağmen söz konusu olan hala ortaçağ kafasıyla değilse eski kafayla yönetilen bir toplumdur. Cumhuriyet döneminde her şeyi değiştiriyormuş gibi yaptılar. Filvaki birçok şeyi de değiştirdiler. Ama bütün bunları Sicilyalı Prens Lampedusa'nın hiçbir şeyi değiştirmemek için her şeyi değiştirmek gerekiyordu sözünü hatırlatırcasına yaptılar. Ya da Fransızcadaki ünlü deyişle "Plus ça change, plus c'est la même chose." Ne kadar değişirse değişsin hep aynı kalıyordu. Batılıların Türkiye'yi özellikle Orta Doğu halkları başta olmak üzere 3. Dünya'ya örnek ülke olarak sunması da bu durumla ilgilidir. Kemalist ilericilik 3. Dünya'nın kendi konumunu sorgulamasını engellemede etkin bir ideolojik araç olarak görülüyor. Ordu laik rejimi koruma söylemiyle asıl eskiyi koruyor. Elbette bal tutanın parmağını yalaması işin doğası gereği olduğuna göre bu vesileyle kendi ayrıcalıklarını ve toplumdaki hakim pozisyonunu koruyor ve sahip olduğu iktidarı ve gücü de kimseyle paylaşmak istemiyor. Ordu sadece toplumun kaynaklarının önemli bir bölümüne bütçe aracılığıyla el koymakla kalmıyor. Aynı zamanda ekonomide de kök salmış durumdadır ve ağırlığı giderek artmaktadır. Artık komprador oligarşinin önemli bir bileşeni durumundadır.